Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Yokuş yukarı. Böyle gelmiş, böyle gitmez. 3. Aziz Nesin, Anı. Nesin Yayın Evi, 3. Baskı, İstanbul. Bu kitap 278 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ekim 2011. Okuyan Nalan Çiftçi. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içerisindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üzerinde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi. Ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerim, sizler bana salt ders değil, canınızdan can verdiniz. Daha dersliğe girmeden siz, duyardık barut kokusunu. Kurtuluş Savaşı'ndan sinmişlerinize bilemedik barış tanrıları olduğunuzu. Ne de alçak gönüllüydünüz. Kiminizin yarası içinde, kiminizin yüzünde, bir günden bir güne övünmediniz. Bir yonutçu gibi yonttunuz, biçimlendirdiniz. Uğraşa didine bizi insan ettiniz. Nasıl nasıl yokla hiçle en azla yetindiniz. Kendiniz için hiçbir şey istemediniz. Yurdumuzun acısıydı, çarpardı yüreklerinizde. Bir istiklal madalyası yetiyordu size. Bakıyorum da şimdiki bizlere utanıyorum. Yoksa sizler göklerden mi indiniz? Sonra darılıp da bize yine göklere mi çekildiniz? Saçtan tırnağa, baştan ayağa özveri. Ey beni ben yapan öğretmenlerim! Anılarınız önünde ağlayarak eğilir, hiç el öpmemiş dudaklarımla ellerinizden öperim, öperim, öperim. Aksaray, 22 Ağustos 1989. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin, yapıtlarının telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı, kimsesiz, yoksul ve eğitime muhtaç çocukları ilköğretimden başlatarak bir yüksekokul bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmaktır. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince, vakfın amacına uygun olması koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. İsteyenlere şu adreslerden broşür gönderilir. Nesin Vakfı, Posta Kutusu 5, Çatalca 34540, İstanbul. Ön Söz. Aziz Nesin, elinizde tuttuğunuz Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez adlı öz yaşam öyküsünün 3. cildini 22 Ağustos 1993'te yazmaya başlamış ve ölümünden aşağı yukarı bir hafta öncesine 29 Haziran 1995'e dek sürdürmüş. Demek ki elinizdeki bu yapıt hemen hemen 2 yılda oluşmuş. Aziz Nesin gibi üretken bir yazar için çok uzun sayılabilecek bir süre 2 yıl. Üstlendiği, daha doğrusu üstlenmek zorunluluğu duyduğu toplumsal etkinlikler, Nesin Vakfı'nın işleri, yazılması, düzeltilmesi ve yayınlanması gereken yapıtları, İlerlemiş yaşı ve az gören gözleri, öz yaşam öyküsü üzerinde sürekli çalışmasını engellemişti. Ard arda gelen ve birbirleriyle ilişkili iki bölüm arasına aylar giriyordu. Hatta kimi bölümleri bitirmesi aylar alıyordu. Zamansızlıktan ve bozulan sağlığından kaynaklanan bu süreksiz çalışmanın sonucu olarak, kimi bölümleri iki kez yazdığı, kimi bölümleri ise bitirmeden bıraktığı oluyordu. Ayrıca 1993'te geçirdiği bypass ameliyatından sonra gözlerinin zayıflaması ve bu yüzden yazdıklarını okuyup gözden geçirememesi az da olsa tümce düşüklüklerine, anlatım bozukluklarına yol açıyordu. Yazdıklarını okuyamayan birinin, bu kişi 50 yıllık yazar dahi olsa, çok yakından tanıdığım 40 yıllık babam da olsa, bunca az yanlış yapmasını hayretle karşıladığımı da belirtmeliyim. Elinizdeki yapıtın el yazısı ilk yaz bozunun aşağı yukarı yarısını babam yaşarken gözden geçirdim. Bitirmeyi unutup yarıda bıraktığı bölümleri tamamlattırdım. Düzeltip bilgisayarıma çektim. Düzeltilmiş biçimini kendisine okutturdum ve düzeltmelerimin onayını aldım. Ayrıca yazdıklarını küçük bölümler olarak ayırmamı ve bu bölümlere bir başlık koymamı istemişti. Bu dediğini de yapmıştım. Azizlisinin ölümünden sonra yapıtın ikinci yarısını gözden geçirmek de bana düşüyordu elbet. Seve seve üstlendiğim bu görevin sorumluluğunu ilk başta tam tartamadım. Yapacağım düzeltmeleri onaylayacak kişi artık yoktu. Tek başımaydım. Ağır bir sorumluluk altında buldum kendimi. İki seçeneğim vardı. Ya el yazısı notları olduğu gibi hiç değişiklik yapmadan ya da yapılmasını istediğinden emin olduğum, daha doğrusu emin olduğumu sandığım düzeltmeleri yaptıktan sonra yayımlatacaktım. Sorumluluğu üstlenip ikinci yolu seçtim. Aziz Nesin'in de bu yolu istediğini biliyorum. Bunu bana birkaç kez söylemişti. Eğer düzeltmelerde bir hata yapmışsam babamdan ve okurlarından özür dilerim. Günün birinde özgün yapıtı incelemek isteyen araştırmacılara Nesin Vakfı'nda bulunan el yazısı notlar her zaman açıktır. Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'in 3. cildini yazmaya birkaç kez girişmiş ve sanırım bu girişimlerini unutmuş. Vakıftaki 1000'i aşkın dosya arasında Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'in 3. ve 4. ciltlerine ayrılmış 8 dosya ve 2 zarf dolusu eski Türkçe not buldum. Sevgili Müzehher Vanu bu eski Türkçe notları bana okudu. Ben de bilgisayarıma çektim. Kitabın sonundaki bölüm bu notlardan seçmelerden oluşuyor. Büyük özveriyle çalışan ve sonsuz yardımı dokunan sevgili Müzehher Vanu'ya nice teşekkür etsem azdır. Ali Nesin, Mart 1996. İlk iki cildin öyküsü. Önemsiz ama şaşılası bir rastlantı. Öğretmenlerin başlıklı şiiri 4 yıl önce bu tarihte 22 Ağustos'ta yazmıştım. 22 Ağustos 1993'te Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı öz yaşam öykümün 3. cildini yazmaya başladım. Saat 23.10'u gösteriyor. Dosyalar dolusu notlarımı önüme koyup sıraladım. Sanki bu işi tek başıma yapmışım gibi anlatıyorum. Hayır, tek başıma değil. Bana kalsa kim bilir daha nice zaman yazılamazdı Böyle Gelmiş Böyle Gitmezler. Belki de hiç yazılamazdı. Oğlum Ali'nin çabasıyla ancak yazabiliyorum. Ali, yıllardan beri öz yaşam öykümü yazıp tamamlamamı sık sık üsteleyerek benden ister. Neredeyse her mektubunda bana bunu anımsatır. Salt oğlum Ali değil, karşılaştığım pek çok okurum Böyle Gelmiş Böyle Gitmezlerin sonraki ciltlerinin ne zaman yazılacağını sorar. Her sorana bu yıl, en geç gelecek yıl çıkaracağımı söylerim. Ama türlü nedenlerle sözümü tutamam. Sözümü tutamamamdan ötürü okurlarımdan gerçekten utanırım. Şunu iyice biliyorum ki, iki cildini yayımladıktan sonra öz yaşam öykümün süreyini de yazıp yayımlamak benim boynumun borcudur. Ve bu, bireysel değil, toplumsal bir borçtur. Hiç olmazsa birçok toplumsal borçlarımdan biridir. Bu borcumu ödemem gerekiyor. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'in birinci cildi 1965'te yazıldı ve Akşam Gazetesi'nde dizi olarak çıktı. Bu kitabımı çok sevgili arkadaşım rahmetli Oğuz Akkan'ın isteğiyle yazdım. Oğuz Akkan o tarihte Akşam'ın yazı işleri yönetmeniydi. Bir gün şimdi kim olduğunu anımsamadığım bir arkadaşıyla birlikte Fener yolundaki evime gelerek Akşam'da dizi olarak yayınlanacak bir romanımı istedi. O tarihte böyle yazarın evine giderek roman isteyecek incelikte yazı işleri yönetmenleri az da olsa vardı. Oğuz Akkan'la tanışmamız da böyle oldu. Oturduğum eve 200 metre kadar uzaklıktaki çalışma evime gittik. Orada Oğuz Akkan'ın önüne dosyaları koyduğumda bu dosyaların çokluğuna şaşırdı. Çok iyi anımsıyorum. 6 dosya, bir de büyük sarı bir zarf aldı. O sarı zarfın içinde ancak 4-5 sayfası yazılmış anılarım vardı. En çok bir hafta sonra bunlardan hangisini seçeceğini bana bildireceğini söyledi. Birkaç gün sonra zarf içindeki 4-5 sayfalık anılarımı yazmamı istedi. Anılarımın adı bile konmamıştı. Neler yazacağımı, anılarımın ne oyunumda olacağını bile bilmiyordum. İşte böyle gelmiş, böyle gitmezin 1. cildi Yol Böyle yazıldı. Yolun 1. basımı yayınlandı. 27 yıl olmuş. Yolun yayınlanışından 10 yıl sonra 1976'da Kemal Bisalman Yeni Ortam adıyla bir gazete girişiminde bulundu. O tarihte Fener yolundaki evime Erol Toy'la sıkça birlikte gelirdi. Önce Ortam adıyla haftalık bir dergi çıkarmış, bu dergi tutulunca günlük gazeteye çevirmişti. Solcu bir gazeteye o günlerde büyük bir toplumsal gereksinme vardı. Yeni Ortam bu gereksinmeye yanıt verecekti. Kemal Bisalman o günlerde kendini solcu olarak tanıtıyor, solcularla arkadaşlık ediyor, yakınlık kuruyordu. Ben bu adama ne inanıyor, ne inanmıyor, ne güveniyor, ne güvenmiyordum. Benim için herhangi bir insandı ama iyi işler yapmak niyetindeydi. En azından öyle görünüyordu. Kemal Bisalman evime bir gelişinde çıkaracağı Yeni Ortam gazetesi için böyle gelmiş, böyle gitmezin süreyini yazmamı istedi. Bu istek hoşuma gitmişti. Çünkü bir istek olmayınca yoğun işlerim arasında öz yaşam öyküm için ayrıca zaman ayıramayacaktım. Bu anılar dizisi soluklu bir işti. Gündelik başka işlerimin arasında günü gününe yazıp 2-3 günde bir Fener yolundan İstanbul'a indikçe gazeteye uğrayıp parça parça öz yaşam öykümü bırakmaya başladım. Yeni Ortam solda bir boşluğu doldurmuş ve toplumsal bir gereksinmeye yanıt vermiş olduğu için satışı gittikçe artıyordu. Kemal Bisalman bu artışı gazetede yazan ve çalışan solcuların çabalarından ve gazetenin bir gereksinmeyi karşılamasından değil, kendi iş adamlığı hünerinden zannediyordu. Solcu gazetecileri gazetesinde toplayarak solculuk ticareti yapmaktaki hünerini gösteriyordu. Çevresindeki çalışma arkadaşlarına çok kaba davrandığını duyuyordum. 15 ya da 20. tefrika olacak öz yaşam dizi yazılarımdan bir bölümünü daha vermek üzere bir gün yine Yeni Ortam'a uğramıştım. Her zamanki gibi kapısını vurup odasına girdim. Odada yalnızdı. Bir masa üstündeki kağıtlarını karıştırıyordu. Arkası kapıya dönüktü. Selam verdim. Başını bana çevirmeden ve önündeki işinden başını kaldırmadan selamıma yanıt verdi. Evime geldiği zamanlardaki ya da gazetenin kuruluşundaki o eski aşırı saygısı kalmamıştı. Şımarık havalardaydı. Karşısındakini kim olursa olsun küçük gördüğünü göstermek için gösteriş yaptığı belliydi. Fener yolundaki evime gelen, benimle olağan incelik kuralları içinde konuşan adam artık yoktu. Bir süre benimle ilgilenir diye oturmadan bekledim. Hiç aldırış etmiyor ve işleri başından aşkın çok önemli bir gazete patronu havasına bürünmek için yüzünü bile dönmeden bir şeyler yapıyor, kağıtları karıştırıp duruyordu. Bundan önceki bir gelişimde de orada bulunmayan gazete çalışanlarından birkaçına kızmış görünerek sanki onlar karşısındaymış gibi yüksek sesle büyük bir gazetenin doğuşundan haberleri olmadığını nedense bana söylemişti. Bir kendini beğenmişle kendini büyük görenle karşı karşıyaydım. Diziden bir bölüm daha getirdiğimi söyledim. Çok iyi anımsıyorum. Yine başını çevirmeden, bırakıver oraya bir yere, dedi. Yazılarımı da alıp hoşça kal bile demeden odasından çıktım. Böylece o gazetede öz yaşam öykümün dizi yazısı birdenbire kesilmiş oldu. O güne dek yayımlanmış olan bölümlerin telif hakkını da almadım. Bir daha da kendisini görmedim. Gazeteyi basan basım makinesini satıp İngiltere'ye gittiğini, oraya yerleştiğini duydum. 5-10 yıl sonra ona değin bir gazete haberi okudum. İngiltere'den İstanbul'a gelmiş, kaldığı 5 yıldızlı otelin kumarhanesinde kumar oynamış ve çok büyük para kazanıp yine İngiltere'ye dönmüş. Aradan uzun bir zaman geçti. Ercan Arıklı, Babı Ali piyasasına, o zamanki basın yayın dünyasına yeni girmişti. Şimdi adını anımsayamadığım bir dergi çıkarıyordu. Oğuz Akkan aracılığıyla benden dergisine yazı istedi. Dergisine ne yazdığımı şimdi anımsamıyorum. Birkaç yazı yazmıştım. Ercan Arıklı'nın zengin olduğu söyleniyordu. İncelikli, efendiden bir gençti. Birkaç sayı sonra dergisi kapandı. Ama bu ilk deneyim başarılı dergiciliğinin ve yayımcılığının stajı oldu. O günlerde Milliyet Gazetesi yazarlarından İsmail Cem, TRT Genel Müdürü olmuştu. O zaman için çok başarılı bir radyo ve televizyon ekibi kurdu. Birden TRT yayınları düzeldi, iyileşti. Bizde genellikle iyi ve güzel işler yanlışlıkla yapıldığından hemen o iyi ve güzel işler bozularak doğru düzgün iş yapma yanlışlığı düzelttirilir. İsmail Cem'le Ercan Arıklı'nın ortaklaşa bir gazete çıkaracakları haberi Babi Ali'de yayıldı. Dedikodular da başladı. Babi Ali öyle bir yokuştur ki alt başından donsuz girenler üst başına gelince milyoner olabilir, üst başından milyoner girenler alt başından çıkarken donsuz olabilir deniliyordu. Bu sözü doğrulayan örnekler de vardı. Zengin bir genç olduğu söylenen Arıklı'nın basın işini bilmediğinden birçokları gibi iflası bekleniyordu. Oysa hiç de böyle olmadı. Özellikle dergicilik alanında onun her başarısızlığı daha sonraki maddi başarılarının basamakları oldu. İsmail Cem'le Ercan Arıklı ortaklaşa Politika adlı günlük gazete çıkarmaya başladılar. Bir günlük gazetenin başarılı olabilmesi için sermaye kertesinde hatta daha da önemli olan bir manevi desteğe gereksinmeleri vardır. Bu manevi destek daha çok birikimi olan tanınmış yazarlardır. Politika gazetesi bence böyle bir manevi destekten yoksundu. Manevi desteği sayılan İsmail Cem'in o zaman için birikimi bence yeterli değildi. Bu yüzden olmalı, hiç unutamayacağım o afişi yapmışlardı. İsmail Cem'in başı bir gazete sayfasını yırtarak çıkmış görünüyordu afişte. Cem'in o zamanki birikimi, gazeteciliği, bir kitabı ve başarılı geçmiş kısa süreli TRT Genel Müdürlüğü'ydü. Politika gazetesinin sahipleri İsmail Cem'le Ercan Arıklı, yeni ortamda kestiğim öz yaşam öykümü gazetelerine sürdürmemi istediler. Gazetenin Cağaloğlu'ndaki yönetim evinde tanıştık. Elbet buna çok sevindim. Böyle gelmiş böyle gitmezin ikinci cildi olan Yokuşun Başı, Politika gazetesinde dizi yazı olarak yayınlanmış anılarımdan oluştu. Böylece cilt yayınlandıktan 10 yıl sonra 1976'da ikinci ciltte yayınlanmış oldu. Şu anda 1993'ün 27 Ağustos günündeyiz, saat 21. Yokuşun Başı yayınlanalı 17 yıl olmuş. Hala öz yaşam öykümün 3. cildini yazamamışım. Oysa böyle gelmiş böyle gitmez genel başlığı altında öz yaşam öykümün 8 cilt olacağını okurlarıma söz vermiştim. Doğrusu bu sözü verdiğim 61 yaşımdayken 78 yaşıma dek yaşayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Anılarımı yazmak benim sayısal toplumsal borçlarımın en büyüğüdür. Kesinlikle yazacağım. Her iki cilt arasına şimdiye dek olduğu gibi 17 yıl girerse daha 6 cilt yazabilmem için bundan sonra 60 ila 100 yıl daha yaşamam gerekiyor. Kaldı ki yıllar geçtikçe öz yaşam öykümün cilt sayısı da artıyor. Böyle gelmiş böyle gitmezlerin ilk iki cildini okumuş okurlarım. Beni her gördükleri yerde öteki ciltlerin ne zaman yayınlanacağını sorarak borcunu söz verdiği zamanda ödeyememiş bir suçluymuşum gibi beni utandırıyorlardı. Onlara bu utancın dışa vurumu olarak şöyle şakalar yapıyordum. Anılarımın sonunu Azrail de merak edip canımı almayı geciktiriyor. Ben de daha uzun yaşamak için Azrail'i meraktan çatlatayım diye anılarımı yazmayı geciktiriyorum. Ama artık 78 yaşındayım. İşin şakaya vurulacak yanı kalmadı. Yaşlılığın bütün ağırlığıyla üstüme çöktüğünü duyumsuyorum. 50-60 hatta 70 yaşımdayken bir günde yaptığım bir işi şimdilerde 1-2 ayda zor yapıyorum. Hele geçirdiğim kalp ve beyne giden şah damarı ameliyatından ve daha önceki inmeden sonra gücüm çok azaldı. Görme alanım da çok daraldığı için gözlerim de iyi görmüyor. Bu durumda anılarımı bir ayak önce yazmaktan, yazmaya çalışmaktan başka umarım kalmadı. Yaşlılık çalışmaya çalışmak demektir. Eskiden çok çalışırdım, gençtim. Şimdi ise eskisinden daha çok çalışmaya çalışıyorum ve bu yüzden de çok yoruluyorum. Bundan sonra anılarımı yazabildiğimce yazmaya çalışacağım. Elimi uzatsam parmaklarımın ölümün soğukluğuna değeceğini biliyorum. Ta gençliğimden beri ölümü beynimin içinde taşıdığım bir kıymık gibi duyumsadım ve hiç aklımdan çıkarmadım. Böyle olmayı herkese ve özellikle bütün iyi insanlara salık veririm. Çünkü sürekli ölümü akıldan çıkarmamak, hiçbir şeyden, Allah'tan bile korkmadan, cehennem korkusu ve boş cennet umudu taşımadan, durmadan iyilik yapmanın, iyi, doğru, güzel ve namuslu insan olmanın bence tek yoludur. Allah'tan bile olsa bir karşılık bekleyerek insanlara iyilik yapmak, bence daha baştan Allah'la pazarlığa girmek ve bir koyup beş almayı istemek demektir. Yine bence insan karşılıksız, hiçbir şey umut beklemeden, salt insan olduğu için ve yaşarken kendisi de memnun ve mutlu olsun diye, ceza korkusu ve ödül beklentisi olmadan iyi, doğru, güzel ve namuslu olmaya çalışmalıdır. Bunun da yolu, bence, nasıl olsa öleceğinin bilincinde olmak ve hiç de karamsarlığa kapılmadan ölümü düşünmektir. Biliyorum, bu güzel ve tatlı bir giriş yazısı olmadı. Ama değil mi ki kendi anılarımı yazıyorum? Okurlarıma kendimi olduğum gibi anlatmak zorundayım. Böyle gelmiş, böyle gitmezin her cildi arasında 10-17 yıl beklemenin bir başka nedeni daha var. Anılarımın birinci cildini yazmaya beni yayıncı ve gazeteci Oğuz Akkan zorlamıştı. Bu yüzden ona kendimi hep borçlu duyumsarım. İkinci cildi yazmamı da İsmail Cem istemişti. Ama üçüncü cildi yazı dizisi olarak yayımlamak için yazmamı isteyen bir gazete sorumlusu, yetkilisi ya da sahibi çıkmadı 17 yıldan beri. Doğrusu bunu hep bekledim. İçimden hep istedim. Böyle bir istek hem anılarımı yazmam için önceki ciltlerde olduğu gibi beni zorlayacaktı, hem de çok gereksinmem olan para kazanmamı sağlayacaktı. Nesin Vakfı'nda bugün yaşamakta olan 40 ve yakın, gelecekte yaşayacak olan 80 kişinin yaşamları ve bütün gereksinmelerini karşılamam yazılarımdan gelecek kazanca bağlıdır.